Ayrım 22.
Sevildiğini bilen ancak sevmeyen bir can kıyar kendi eliyle özüne. En derin yerinde ne varsa çıkar yüze. Kendi ülküsüne giden yolu bulmasını bilmeyen, ülküsüz bir insandan daha düşüncesizce, daha başıboşça yaşar. Şeytanın daha geniş görüş açıları vardır Tanrı için. Bu yüzden öylesine uzak tutar kendini ondan. Bir bakıma şu bilginin en eski gönüldeşinden. Sevgiden dolayı yapılan boyuna iyiyle kötünün ötesinde çıkar ortaya gerçekleşir. Şu hakikat üstüne olan var ya, belki de onu hiç kimse yeterince gerçek saymadı daha. Kendi üstüne pek çok söz söylemek, kendini gizlemek için bir araç bile olabilir. Öyle bir görkemliliği vardır ki iyiliğin kötülük gibi yüklenir onu insan. Öyle bir susuzluk var ki yalanda, iyi bir inancın belirtisi gibi konur ortaya. Dünyaya derinlemesine bakan, insanların çok yüzeyde olduklarını gösteren bilgeliği kavrar. Yüksek kişileri yaratan güç değil, yüksek duyumun sürekliliğidir. Ülküsüne ulaşan onun dışına da çıkar. Yumuşak bir tutumla can alan eli görmeyen kimse yaşama kötü bakmış demektir. Güçlü öğretmen bütün nesneleri öğrencileriyle bağlantılı görür, kendini bile. Bilgiyi bilgi diye istemek aktörenin son tuzak ipidir. İnsanın bir kez daha iyice dolaşır ayağına. Gün açımı kızıldı. Morgan Röte, 1880-1881. Konusu moral denen insan ahlakıdır. Nietzsche'nin 1881 yıllarında yazdığı bu yapıtta ahlak konusunda ileri sürülen bir takım ön yargılar ele alınır. Onların geçersizliği, köksüzlüğü, yetersizliği üzerinde durulur. Yazar eserin ön sözünde bu kitapta öte dünya için çalışan delici, çukur kazıyıcı, batıcı biri bulunacaktır diyor. Bundan da eski geleneklere, eski, çağa geçmiş, yıpranmış, kokuşmuş kalıntılara kapılan kimselere, onların düşüncelerine kıyasıya saldırdığı, onları eleştirdiği anlaşılıyor. Türkçe'de töre anlamına moral kavramı, Nietzsche'nin en çok üzerinde durduğu, kılı kırk yararcasına incelediği konulardan biridir. Gün açımı kızıldığı töreye karşı savaşım bu kitapla başlar diyen yazarın eski değerlere, daha doğrusu geçerliğini, ön dizideki yerini yitirmiş inançlara karşı yalan bir eleştirisidir. Nietzsche töre inanç, gelenek, görenek, alışkanlık gibi kötü geçmişte olan hiçbir köklü değişikliğe uğramadan bir bütünlük içinde aktarıla gelen konuların insanlığı yerinde saydırdığına, gerilettiğine, bilgi bakımından aydınlanmasını önlediğine inanır. Bu düşüncelerini yoğunlaştırdığı özdeyişleriyle açıklamaya çalışır. Bu yapıta göre insan boyuna kendi kendini yenileyen, çağına göre davranış kuralları yaratan, zamanın akışında yerini bulan, atılıcı, kımıldanıcı, fışkırmalar yapan bir varlıktır. Onu geçmişten kalan bir takım eskimiş geleneklerin, göreneklerin, özellikle töre denen bu kalıntılar yığınının baskısından, sınırsız boyunduruğundan kurtarmak, bir düşünücü, yaratıcı varlık olarak bağımsızca ele almak, incelemek gerekir. İnsan başka türlü anlaşılamaz. Oysa töre böyle düşünmüyor, diyor Nietzsche. İnsanı çözülmez bağlara vuruyor. Onu bütün düşünce alanlarında, davranış ortamlarında kesinlikle sınırlandırıyor. Gün açımı kızılığında törenin özü alışkanlık olarak yorumlanır. Geçmişten gelen alışkanlıkların, göreneklerin, boyuna tekrarlanan davranışların kaynaşması, birikimi, birbirini iç içe sindirmesi sonucu töre doğmuştur. Töre gerçekte bir ön yargı olmaktan öteye geçemez. İnsanı geriliği işe götürür. Gün açımı kızılığında ele alınan başka bir konu da dindir. Eski inançların bir birikimi olarak nitelendirilen din, Nietzsche'nin dilinde insanı durduran, olduğu yere çakan, her ne olursa olsun kendisinden kurtulunması gereken bir inançtır. Yavaş yavaş katılaşır insan bir mücevher gibi derken, çok alaycı bir deyimle insanın olgunlaşmasının pek kolay olmadığını dile getirmek ister. Yazarı böyle düşünmeyi gereğinde bırakan olaylar, yaşadığı 19. yüzyıl Avrupa'sındaki değer çatışmaları, ahlak bunalımları, toplumsal çalkantılardır. Yapıtta bunların dilin izleri görülür. Kuşkulu konu. Düpedüz gelenek niteliği taşıdığından dolayı bir inancı benimsemek şu demektir açıkça. Namussuz olmak, alçak olmak, tembel olmak. Dahası var. Böyle olmaz mı ahlaklığın namussuzluk, alçaklık ve tembellik denen kuralları? Moralin değişimi, sürüp giden bir değişim, bir çalışma vardır törede. Bunlardır mutlu bir sonuçla gerçekleştirilen suçları, söz gelişi törel düşüncenin bütün yenilemeşleriyle ilgili olanları. Düşten uyanmak. Soylu ve bilge insanlar bir kez göksel uyuma inandılar. Soylu ve bilge insanlar varoluşun aktörce anlamına inanırlar boyuna. Oysa günün birinde bu göksel uyumu duymaz olur kulakları. O zaman uyanırlar ve kulaklarının düş gördüğünü anlarlar. Us dünyaya nasıl geldi? Us tuşu bir biçimde. Ucuz bir rastlantı sonucu. Er geç bir bilmece gibi çözmesi gerek onu insanın. Çağlarından alay edişi gelip geçicidir bu Avrupa tutumu. Bütün büyük ilgi duyuşlar alayla davranır ona karşı. Neylesin bu kadar iş güç arasında onu ciddiye alacak zamanı yok ki insanın. Yollar şu sözde kısa yollar büyük yıkımlar açtı insanlığın başına. Sevinçli bir haber alınca bıraktı yolunu insanlık. Belki daha kısa bir yol bulunur diye yitirdi yolunu sonunda. Nasıl taş kesilir insan? Yavaş yavaş katılaşır bir mücevher gibi. Sonra sessiz olur. Sonsuzluğun sevinci içinde dura kalır boyuna. Unutmamak için ne denli çok yükselirsek küçük görünürüz öylesine. Şu uçamayanlar gibi hani. Deri değiştirmek, gömleğini değiştiremeyen bir yılan ölür gider. İşte böyledir kanılarını değiştirmek istemeyen ruhlarda. Son verirler ruh olmaya. İnsan ve nesneler. Neden bakmaz insan nesnelere? Kendi kendine durur yolda, gizler nesneleri. Kurbanın değeri. İnsan devletlerin, yöneticilerin bireyleri kurban etmelerini uygun gördüğü ölçüde kendi kurbanlık değerini yükseltir. Ruhun gezici eczanesi. En etkili ilaç hangisidir? Başarı. Savaşlar. Çağımızın büyük savaşları tarih öğretiminin ürünleridir. Ceza. Az bulunur bir nesnedir. Şu bizim cezalandırmamız. Suçluyu arıtmıyor. Öyleyse yaptığının cezasını çekmek değil o. İşlenen suçtan daha çok kirletiyor ortalığı. Düşünülsün. Cezalanmak insanın yaptığından çok bir şey değil. Başkasının suçunu yüklenmektir ancak. Güzellikteki korku. Ne güzel ve akıllıdır bu kadın. Ah bir de güzel olmayaydı ne çok akıllı olurdu. Eğitim. Bir doğurtmanın sürdürülmesidir eğitim. Sonradan işlenen bir suçu gizlemenin de tıpkısıdır ayrıca. Kötü an. Güçlü insanlar ancak bir kez yalan söylerler. Daha sonra gizlerler kendilerini. İnanmış ve namuslu olurlar. Altın ve açlık. Her neye dokunsa altına dönen bir adam vardı. İyi kötü günün birinde anlamış açlıktan ölüp gideceğini. Pırıl pırıl görkemli ama el sürülmez nesnelerle doluydu çevresi. Derin bir özlem duyuyordu dokunsa altına dönen yaklaşılmaz nesnelere. Evet ne özleyişti bu. Açlıktan ölmekte olanın yemeğe duyuşu gibi. Nasıl ele geçirir onu? Bilginlerin ön yargısı. Bilginlerin her zaman insanların iyi, kötü, övülmeye, yerinmeye değer ne varsa öğrenmenin gerektiğine inandıklarını bildiren doğru yargıları vardır. Ancak bugün başka çağlardan daha iyi bir şeyler bildiğimizi söylemeleri bilginlerin bir ön yargısıdır. Bütünleyici akıllılık. Uzun yaşayan bütün varlıklar geldikleri kaynağın akılla ilgili olmadığı anlaşılmasın diye akılla bol bol sulanırlarmış. Ortaya çıkışın kesin tarih bilimi bu duygu için bir saçmalık, bir suçluluk anlamına gelmiyor mu? Gerçek bir tarihçi bu görüşe her zaman temelden karşı çıkmıyor mu? Gülen bilgi. Değişik konuları içeren daha çok felsefe ile insan arasındaki köklü bağlantı üzerinde bir yazıdır. Bilginin, gerçek bilginin insanı mutlu kılacak bir nitelik taşıdığını, bilgi ile insan davranışlar arasında kurtulması gereken özlü bağlantının yararlılığını, dünyayı bilgisizlerin, yara aydınların çekilmez duruma getirdiklerini anlatır. Bu yapıtta işlenen konuya göre insanları kötülüğe sürükleyen, savaşların çıkmasını, uygarlıkların sönmesini isteyen yönetimler, yöneticiler bilgisizliklerinden dolayı bu yıkımlara yol açarlar. Evren, bilgisizlerin elinde bir kan çanağına dönmüştür. Kötü, geri kalmış, bilgisiz kimseler ve yöneticiler yüzünden insanlar birbirlerini yiyorlar, uygarlık ürünleri kötü yolda, kötüye götürücü, yıkıcı amaçlarla kullanılmamalı. Gerçek aydın bunları istemeyen, önlemeye çalışan kimsedir. İnsanları mutluluğa ulaştıran, büyük, yaratıcı başların buluşları olan gülen bilgi, bu düşüncesiz, aydın geçinen, yarı aydın yöneticilerin elinde insanlığa yıkım getiren, insanları birbirine düşman eden, sıkıntıya salan, kan dökücülüğe sürükleyen bir azgınlık, kudurganlık durumuna düşürüyor. İnsanlar birbirlerini yemek, savaşmak, birbirlerinin kanlarını dökmek için değil, birbirlerini sevmek için, birbirlerinin mutluluğu için çalışmalıdır. Gerçek aydın, özlü düşünür, yaratıcı bilge, bunları isteyen, gerçekleşmeleri için çalışandır. Büyük savaş silahlarla donanmış orduların yaptığı savaş değil, büyük, yaratıcı başların kültür alanında, düşünce evreninde yaptıkları kansız, öfkesiz, sıkıntısız görüşler çatışmasıdır, kültür savaşıdır. İnsanları savaşa iten bir öğretim, bir eğitim, bilgiden yoksun, insan değerini anlamaktan uzaktır. İnsanın insanı yediği bir ortamda, bir alanda, bilginin, uygarlığın, felsefenin, sanatın yeri yoktur. Uzaktan, pek yüksekten bakıyor bu yöreye, bu dağa. Bütün özelliğini, güzelliğini veren de odur ona. Böyle söylemişiz kendi kendimize belki 100 defa. Bu yöreye bu güzelliği verdiğine göre kendi de en sevimli varlığı olmalı bu yörelerin. Böyle bir sanının ardından delicesine, ona saygı duyarcasına tırmanıyoruz dağa. Sonra yok oluyor umutlarımız. Dağın yamaçlarından bizi kuşatan, bir de gözlerimin önünde yayılan, görünümden doğan o büyülü görüntü görünmez oluyor artık. Bir takım iyilikler gibi bir takım büyüklerin de belirli bir uzaklıktan, daha önemlisi hiçbir zaman yukarıdan değil aşağıdan görülmesi gerektiğini düşünmemişiz. Ancak böylelikle bir etki yapacaklarını unutmuştuk da ondan. Kim bilir, sen de bir takım insanlar tanırsın yakınlarında. Varlıklarını sevimli, aranır ve güçlü görmek için Irak'tan bakabilirler kendi kendilerini. Kendilerini bilmeleri için öğüt gerekmez onlara. İstenmeyen öğrenciler. Eskiden gençlerin ahlakını bozan Sokrates gibi bir bilge şöyle bağırıyordu öfkeli öfkeli. Neyleyim bu genci? Nereden çıktı karşıma bu öğrenciler? Biri hayır demesini bilmez. Öteki ne sorsan ikisi ortası der. Öyle karşılık verir. Anladılar sayalım öğretimi. Çok acı çekecek birincisi. Benim düşünce biçimim savaşçı bir ruh. Kötülük yapma istenci, her şeye karşıt olmanın tadına varmayı, çetin mi çetin bir insan olmayı gerektirir. İçten dıştan açık kapalı yaralar kemire kemire öldürecek onu sonunda. Öteki ise önemsiz bir ortalama iş durumuna getirmeye bakacak savurması gereken bütün konuları. Değersiz kalacak eline düşeni. Böyle bir öğrenci düşman başına. Yaşamak nedir? Yaşamak mı? Boyuna kendinden uzaklaştırmak demektir ölmek isteyeni. Yaşamak mı? Özümüzde, başka yerlerde kocalan, güçsüzleşen her şeye karşı taş yürekli olmak, acımak, bilmez olmaktır bu. Öyleyse yaşamak, ölenlere, yaşlılara, bir de zavallılara karşı taş yürekli olmak mıdır? Peygamber İsa hiç adam öldürmeyeceksin demişti hani. Dipnot 1. Peygamber Musa'ya gelen 10 buyruktan biri olan bu söz İsa'nın değildir. Epikuros. Epikuros'un yüreğini okumuşum, kimsenin özüne inemediği yüreğini. Ondan öğrendiğim, onun yazdığını, benim okuduğum her şeyde bir eski çağ öğle sonrası mutluluğunun tadına vardım. Bundan dolayı göğsüm kabarıyor. Bakışının aklaşan engin denizlerin, güneşin ışıklandırdığı uçurumların üzerinde dolaştığını, tür tür hayvanların bu ışıkla, bu bakış gibi güvenli, durgun, onun aydınlığında oynaştığını görüyorum. Boyuna acı çeken bir insanın bakışı olabilir ancak mutluluğun böylesi. Basıncı altında hayat denizinin durgunlaştığını gören, bu pırıl pırıl yüzeye, bu ince, ürperişli denize bakmaya doyamayan bir bakışın mutluluğudur bu. Böyle alçak gönüllüce bir zevke varan olmadı bugüne kadar. Dostluğa övgü. Eski çağda duyguların en soylusu dostluktu. Gereksemelerini en aza indiren bilgelerin çok övüle gelen, göğüs kabartıcı niteliğinden de değerliydi. Bu büyüklenme tavrının, yani gururun, karşısına çıkarılabilen tek varlıktı. Nitekim Makedonyalı bir prensin başından geçenler bunu gösteriyor açıkça. Bu prens bir gün dünyayı küçük görmeyi kendisi için bir tutum ilkesi sayan Atinalı bir bilgiye ödünç para vermiş. Bu bilgiye kişi de parayı almamış, geri çevirmişti. Prens bu da ne demiş, bu adamın hiç dostluğu yok mu? Bununla şunu anlatmak istiyormuş. Bu bilge ve bağımsız kişinin gururuna saygım var, ancak onda dostluk duygusu gururdan daha yüce olsaydı, insancılığına daha çok önem verirdim. Bu bilge kişi dünyanın en soylu sayılan iki duygusundan birini, üstelik bu ikisi içinde de en soylusunu bilmediğini koydu ortaya. Böylece kendini prensin gözünde küçük düşürdü. İç acısına karşı. Düşünen insan kendi yaptıklarında şu ya da bu konu için yolunu aydınlatacak araştırmaları, soruşturmaları görür. Başarıya ulaşma, başarısızlığa varma onun için birer karşılıktır. Ancak bir başarısızlığa uğrayınca kızmak, işin daha kötüsü, bundan dolayı iç acısı çekmek, yaptığına pişman olmaktır. O zaman buyrukla iş gören, şu pek sayın efendilerinin gönlü olmadı mı da dayak yemeği göze alanlar bırakır bu işi. Başarısızlar. Kaygılı, kararsız bir duruma gelerek sevgililerinin önünde çok konuşan şu zavallı kadınlar başarıya ulaşamazlar oldum olası. Ancak saygılı, soğukkanlı bir sevgi erkekleri güvenle bağlar. Öğüt. Üne kavuşmak mı istiyorsun? Aklından çıkarma bunu. Zamanında ve kendiliğinden, namustan, onurdan sıyrılmaya bak. Kılı kırka yaranların yolu. Dört ayak üstü yürümeli. Ayaklarının ucuna basa basa yürümektense açık kapıdan gireceğine anahtar dilinden girmek daha iyi. Bilgelik. Ovada kalma, çok yükseklere de çıkma sakın. En güzel yokuşun yarısında görülür dünya. Bencillik. Bencillik insan duygularının görüş yasasıdır. Bu yasaya göre en yakın varlıklar en ağır, en büyük görünür. Uzaktakilerin de ağırlıkları azalır, boyları küçülür. Okuyucuma. Sağlam çene bir de sağlığı yerinde bir mide. Benim istediğim budur ancak. Kitabımı sindirdiğin gün benimle anlaşacaksın demek. Alışkanlık. Her alışkanlık elimizi daha becerikli, aklımızı da daha beceriksiz bir duruma sokar. Cezanın amacı. Ceza, cezalandıran kimseyi eğitmek içindir. Bu yargı, cezayı savunanların yararlanabilecekleri son kanıttır artık. İşitmemizin sınırı. Bir insan karşılığını verebileceği sorular işitir yalnız. Derin olmak, derin görünmek. Derin olduğunun bilincine varan bir insan kolay anlaşılır olmaya çalışır. Topluluğa derin görünmek isteyen de anlaşılmaz olmaya. Topluluk için dibini göremediği her şey derindir. Öylesine çok korkar ki derin görünmek isteyen, suyun içinde gitmeyi bile pek sevmez. Korkulu ses. Yüksek sesle konuşan bir insan ince konuları düşünemez bir türlü. Gedichte und Sprüche von Friedrich Nietzsche, Alfred Kröner Verlag in Stuttgart, 1921. Nietzsche'nin şiirleri yapıtlarının şurasına burasına dağınık bir biçimde serpiştirilmiştir. Kendi çağında ayrı bir kitap olarak basılmamıştır. Şiirlerinin konusu ile yapıtlarında ele alınan değişik, zengin, renkli konular eş düşünce ortamındadır. Onların da konusu bir bütün olarak yaratıcı, aydınlatıcı, geleceğe açılıcı, geçmişten, eskiden kopucu insandır. Bütün şiirlerinde felsefe düşüncesi, insan varlığının derinlerine, özüne inme çabası, insanı görünmeyen özleriyle tanıma atılımı ağır basar. Çelişik, birbirine karşıt, yan yana gelemeyen kavramların içerdiği görüşlerle örülen bu şiirler, bir olur çarpıcı, bir olur insanın ayaklarını yerden kesici, bir olur derinlere dalıcı, baş döndürücü duygu zenginliğiyle dolar, bir olur sığlaşır. Nietzsche, sığlaştığı yerde umulmadık derinliklere iner. Gerçek şiiri insanı yalayan bir yalım olarak anlar. Bütün şiirlerin sınırsız duygu zenginliği, renk bolluğu, söz oyunları, Alman dilinin inceliklerine sığınan alaylar, eğlenmeler, acı yermeler görülür. Hangi şiirin yerici, hangi şiirin övücü bir nitelik taşıdığı, eserin bütünü okunmadan, Nietzsche'nin dilinin söyleyişinin tadına varmadan pek kolay anlaşılmaz. O yerdiği yerde över, övdüğü yerde de acı acı gözünün yaşına bakmadan yerer. Şiirlerin dili böyle söyledi Zerdüşt'ün dilinden daha keskin, daha yalın kılıç gibidir. Onun şiirleri bir tür karşıtlıklar bütünüdür. Çelişkiyi karşıtı anlayan şiirinin tadına varır, özüne iner. Nietzsche'nin şiire konu edindiği ikinci bir insan örneği de felsefesinde yoğunlaştığı üst insandır. Bu yüzden yalım, yücelik, ululuk, dağ, deniz, derinlik, acı, fışkırma, yükseliş, batış, ışık, uçurum, güneş, uçuş, tat, doğranma, sancı, doğurma, yaratma, yok olma, yokluk, çılgınlık, açlık, susuzluk, aydınlık, karanlık, gece, gün, sıcaklık, soğukluk, buz, yağmur, şimşek, yıldırım gibi kavramların çok sık kullanıldığı, şiirinin çatısını kurduğu görülür. Şiir, onun düşüncesinde sürekli durmayan, boyuna kavaran, çevresini verimliliğe boğan, insana ürküntü, korku saran, sonunda çekilince insanın yüzünü güldüren yüce bir ırmak olarak değerlendirilir. Nietzsche bu şiirlerinde kendini tuttuğunu aydınlatan, bıraktığını kömüre döndüren bir yalıma benzetir. Bu yalım da onun düşüncesinde biçimlenen yaratıcı insandır. Şu üst insan dediği yüce varlıktır. Özentici, sığ başarısız, çağının ağırlığı altında ezilmiş ozanları yerer, onların birer soytarı olduğunu açık açık söyler. Yine düz yazılı eserlerinde olduğu gibi bir takım şiirlerinde de onun oldukça derin bir karamsarlığa kapıldığı, çevresine, yaşadığı çağın Avrupa insanlarına karşı tiksinti duyduğu, onları adam bile saymadığı, bir sürü, yığın varlığı, epigon, sıradan adam, pek çoklar gibi yerici, aşağılatıcı nitelenmelerle andığı görülür. Kendi yuvamda oturmuşum, özendiğim yok kimseye benim. Kendi kendisiyle alay etmeyen bütün ustalarla da ben eğlenmişim. Şiirler. Kızmayın, gücenmeyin bana uyumuşum diye. Yorgundum, ölü değildim ben. Kötü çıkardı sesim. Bir horultu, bir solumaydı düpediz. Bir yorgunun türküsüydü. Ölüme hoş geldin değil, mezar iniltisi değil. Uğulduyor fırtına bulutları. İlkin sarkmış, yalım yalım, sessiz ve ağır, Zerdüşt'ün zenginliği kırlar üstüne. Yücelerin yerlisiyim, yücelere can atan değil. Kaldırmam bile gözlerimi yukarılara, aşağılara bakmam ben. Kutlayan biriyim. Bakar bütün kutlayanlar aşağılara. Nem varsa çıkarmışım elden, vermişim varımı yoğumu bütün. Bir nesnem kalmamış elimde benim, senden başka ey yüce umut. Yıkıntılar dökülüyor yıldızlardan, bir evren kurmuşum bu yıkıntılardan. Bir şimşekti bilgeliğim, elmas kılıçlarla yarmış benim için her karanlığı. Yoktan yarattılar tanrılarını, şaşılacak iş, imdi yok edilmesi gerekmiş onlarca. Bir güneş gibi davranır bilgeliğim, ışık olsun istedim onlara. Sonra kamaştırmışım gözlerini, dönmüş bilgeliğimin güneşi bu yarasaların oymuş gözlerini. Bir hasta kadın gibidir bu zaman, bırakın bağırsın, haykırsın, sövüp saysın, kırıp döksün masa tabak ne varsa. At ağırlığını derinlere, ey insan unut, unut ey insan. Tanrısaldır unutmanın sanatı. Uçmak istersen, yerleşmek istersen yücelerde, at en ağır olan yanını denize. İşte deniz, at kendini denize. Tanrısaldır unutmanın sanatı. Süt akıyor canlarında oysa ne yazık, ruhların yağı yok. Gök yalımlar içinde, dişlerini gıcırdatıyor deniz. Sana evet deniz, tükürüyor yüzümüze. Dolanı dolanı gider büyük insanlar, ırmaklar bir de. Dolanı dolanı amaçlarına doğru. En güzel yiğitliği budur onların, korkmazlar dolan başlı yollardan. Işıl ışıl oynak bir ırmak, bir yatak kuşatmış onu dolan başlı kayalardan çepeçevre. Nedir onu özgür kılan? Kara taşların arasında parlar ve çırpınır susuzluğu. Fıstık çamı ile şimşek. Büyüyorum, aşıyorum insanı da hayvanı da. Konuşuyorum, kimseler konuşmuyor benimle. Büyüyorum yalnızlık içinde ve yükseliyorum, bekliyorum. Neyi bekliyorum daha? Öyle yakın ki bana bulutlar ülkesi, ilk şimşeği bekliyorum.